Ayrım 13. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 117. Nursel Duruel. Zaman Aralığında. Bana zamandan söz etme. Onu dilim dilim bölüp her bir parçayı ayrı ayrı ezberleyen, düzenli iş bilir akıllı insanlardan değilim. Hani sen Mohenjo-Daro'da kalın duvarların gölgelediği, serinleyememiş ıssız sokaklarda dolaşıyordun ya. Aklın fikrin yıldız hesaplarındaydı hep. Gülümseyerek okşuyordun ağır bedeninden aşağıya sarkan kemerin keten dokumasını. Arada bir kafandaki çetin düşüncelere çatıyordun kaşlarını ve kemerin ipek püsküllerini avuçluyordun güç ararcasına. Sonra ipeğin parmaklarının arasından akışını izliyordun ya. Düşüncen püsküllerin su gibi alkışkanlığıyla yıldızlar arasında gidip geliyordu hani. İşte tam o sırada ben seni gözlüyordum. Burnunun iki yanı gözlerinin altına doğru ışıldıyordu. Buharlaşırcasına terliyordun. Aldın kuşağın uçlarını bastırdın ya terin üstüne. O kuşağa ben dokunmuştum. Bilemezsin, çok usta bir dokumacıydım ben. Senin hesapların nasıl inceyse benim dokumam da öylesine ince ve kayıcıydı. Mohenjo-Daro'da neler yaptın, nasıl yaşadın bilmiyorum gerisini. Beni ilgilendiren yıldızların gizini araştırıyor olmandı. Hani Ninova'da tablet arşivinden ayrılmaz olmuştun. Sana özel izin verilmişti. İstediklerini alıp evine götürebiliyordun. Daracık odan tavana dek tabletle dolmuştu. Hücrede gibi yaşıyordun. Günde 8 saat mi, 25 saat mi durmadan okuyordun. Yalnız acıkınca ve susayınca çıkıyordun ya hücrenden. İşte o tabletlerin çamurunu ben yoğurmuştum. Nasıl da etkileniyordun. Çamuru yoğuran ellerimin tablette kalan izleriyle yokluyordum gözyaşlarını. Ilık ve içtendiler. Yürekleri parçalayan çığlığına karşılık yok ki. Boşlukta yitip giden bir yankı. Ben nasıl cevap veririm? Yerden yükseliyor otlar. Ben ot değilim. Koşup gidemem onun çığlığına. Sular fışkırıyor çevresinde. Ben su değilim. Yetişemem onun gözyaşlarına. Ben diz boyu yükselen otlardan değilim ölü toprakta. İnanacak bir şey arıyordun. Tanrılara yoktu inancın. Yasalara yoktu inancın. Bilgiyle varmak istiyordun inanca. Tutku içindeydin. Yüzün incelmiş ve sararmış. Bal gözlerinin altı çökmüştü. Ama içleri en harlı ocaklardan daha yalımlıydı. Seni gören tutkuyu görmüş olurdu. Sana dokunan tutkuya dokunmuş olurdu. Bilmek, bilmek, daha da bilmek. Tablet yığınları eridikçe büyüyordu gözlerinin alevi. Hani varlıklı bir sevgilin vardı, bir evin bir kızı. El bebek, gül bebek, nazlı bir dilber. Kahroluyordu zavallı. Sevdasının doruğunda günlerce unutulmuş kalıyordu. Arada bir görebilirse seni yakarmadan edemiyordu. Ne olur, sen de herkes gibi ol. Şu kentte yaşayan öteki insanlar gibi. Bunca başkalık nedir? Yaşamalıyız. Çoluk çocuk içinde, eş dost arasında yaşamalıyız. Herkes gibi. Anlardın dediklerini. Anlamak yetmezdi ki. Sevgilin sevgiyle birlikte öfke besler, öfke büyütürdü yüreğinde. Nedir bu benim şansım? Babamın kapısında kaç delikanlı bekleşir, babam bana he dedirtebilsin diye. Bilirler babama düşkünlüğümü. Fazla diretemem onun karşısında. Ben seni gözlerindeki yangından da beter yakacağım. Yarın ilk isteyene varacağım. Nedir bu yoksul yaşam? Neden olur demezsin babamın tekliflerine. Tek kızını bu daracık hücreye kapamaya hangi baba yüreği razı gelir? Hadi olur dede bitsin bu çeki. Babamın serveti hepimize yeter. Sevdiğinin gül yüzü eritirdi direnme gücünü. Dur hele, yarın olsun diye savunca onu başından ve yeniden dalınca tabletlerin dünyasına ne onun yay kaşları, duru teni, ne babası, ne de onu başkalarına kaptırma korkusu kalırdı içinde. Daha önce yaratılıp çivi yazısında sonsuzlaştıran güzellikler ve geleceğin ipuçları öylesine döndürürdü ki başını, sen sen olmaktan çıkıp yazılanların kendisi olurdun. Tabletteki el izlerimle okşardım seni. Sen benim yoldaşım, gönüldeşimdin. Göremezdin beni. Hani sen büyük kentlerin meyhanelerinde, kahvehanelerinde ve kerhanelerinde dolaşıyordun. Tam bir serseri, kendin gibi üç Adem'le birlikte. Bir gün bir kerhanede kostak bir kadınla karşılaştın. Kadın, öylece akıp geçen günlerinden yakınıyor, bir yandan da yakınmayı yediremeyip kendine alaya alıyordu olup biteni. Bir gün diye başlıyordu hep söze. Bir gün bir adam geldi, pis bıyıklının biri. Bastırdı parayı fazlasıyla. Biz de görüyoruz işini. Bir de baktım, adam mememe el atmaz mı? O el atar da benim tepem atmaz mı? Heyt aslanım dedim, bana bak, hususi taraflara parayla el atılamaz. O böyle deyince, sen koca bir şaplak attın ya kadının ensesine. İşte ben o dostluktaydım. Tam yakalarken kaçırıyordun beni. Kostak kadın bir başka müşteriyi anlatıyordu sana. Bir kıl kuyruk var, müşterinin iyisi kötüsü olmaz, onu da kabulleniriz. İyi para bırakır, para iyi de adamın çekemediğin bir tarafı var. Kibarlık budalası. Tam işini görürken biraz gülümse diye tutturur. Herif kendini fotoğrafçıda sanıyor. Gülümseyecekmişim. Bana bak dedim, al paranı çek arabanı. Gülümseyen kan görmek istiyorsan tut karını götür bir fotoğrafçıya da aile boyu resim çektirin. Kollarınız birbirinizin omzunda yalpalayarak iniyordunuz dar merdivenleri. Her basamakta durup gülümsemekmiş diyerek kahkahalar atıyordunuz. Öbür kızlar özlemle bakıyorlardı size. Dünyanın en eski ve en yaralayıcı ticaretini dostluğa dönüştüren iki canı. Birbirine hesapsız omuz veren iki sarhoşu. Kimileri de deli ya da sapık sanıyordu sizi. Kuşkuyla gözlüyorlardı. Kuşkulu bakışlara da kahkaha atıyordunuz. İşte ben bütün pislikleri, kuşkuyu, aşağılanmayı pürüzsüz bir sevince dönüştüren o kahkahalardaydım. Duyamazdın beni. Hani bir gün yağmur yağıyordu, yaşlıydın artık, durmuş oturmuş. Bir kadın geldi, konuşmak istiyorum seninle dedi. Olur dedin. Kadın telaşlıydı, hemen dedi. Peki dedin. Neyse derdin konuşalım. Sen yol gösteren, akıl danışılandın. Kadın dertliydi, yatıştırdın. Bekle beni dedin. Acıktım doyurunca karnımı gelirim dedi. Kadın burada olmaz dedi. Nerede istersen dedin ve gittin karnını doyurmaya. Gittin ve unuttun kadını. Unutmak istedin, unutamadın. Unuttun, yine geldi aklına. Unuttun, hiç çıkmadı aklından. Neydi derdi? Yorgundun, kimseye akıl verecek durumda değildin. Kaç gün sürdü o yemek bilmiyorum. Döndüğünde kadın seni bekliyordu. Telaş içinde bekliyordu. Onu görünce dalga dalga renkler uçuştu yüzünde. Kanın delikanlı gibi dolaştı. Yorgundun, isteksizdin sorular peşinde koşmaya, insan yüzleriyle uğraşmaya. Ama kadın ısrarlıydı, bırakıverdin kendini. Yağmur altında yürüdünüz, bin türlü yapıya girdiniz çıktınız, yine yürüdünüz, hep yürüdünüz. Belki diyeceğini unutmuştur, belki vazgeçmiştir diye umuyordun. Ne gezer? Kadın kararsızdı ama tutkulu. Nasıl olursa olsun anlatıp rahatlayacaktı. Amacı yalnızca buydu. Anlayabilecek, anlayıp yol gösterebilecek birini anlatmak. Suskunluğu bırakıp, peki dedin, dinliyorum seni. Kadın güldü, korkunçtu gülüşü. Onca rezaletin tanığı sen, iliklerine dek üşüdün. Bedeninin içinde nokta oluncaya dek büzüldün ve saklandın. Yok bir şey dedi kadın. İstersen çok kız, istersen her şeye ve herkese küs. Ben sana bir rüya anlatacaktım ve başladı anlatmaya. Anlattıkça güzelleşti. Güzellikten öte ışıklandı. Sen de öyleydin. İşte ben o rüyadaydım. Dinledin rüyayı, dinledin ve anladın. Sonuna dek gördün ve o rüyayı tatmak sonun oldu. Yangının oldu, felaketin oldu. Bir rüyada eriyip yok oldun. Rüyalarda çoğaldın. Ninova'ya mı gitsem, Mohenjo-Daro'ya mı? Terk edilmiş medreselerde, manastırlarda mı dolaşsam? Büyük kentlerin fabrikalarına, yürüyüşlerine mi katılsam? Delikanlı öfkelerinde, ozanların ilk değişlerinde mi yoklasam bulut kıyılarını, dere akışlarını mı gözlesem? Ben zamanı bilmem ki, seni hangi zaman aralığında arasam? Geyikler, Annem ve Almanya, Can Yayınları, 2006. Öykünün içindeki dizeler bir Sümer şiirinden alınmıştır. Dilimize kazandıran Talat Sait Halman. Ayşe Düzkan, ben Çey'i öptüm. İnsan hayatının akışını değiştirecek olaylara hazırlık yapmak istese de olmuyor. Al işte o sabah. Kalbimin sandığını açıp kurcalayacak şeyler olacağını bilseydim, öyle mi karşılardım günü? kalp sandığı da neymiş diyeceksin. Benim gibi çeyiz sandığı olmayan kızların kalp sandığı olur. Bana çeyiz hazırlayacak annem teyzem yok ama kalbimin her hoplayışını içine attığım bir sandığım var. Hisli mavraları keselim. O günü bütün ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Tam sınav zamanıydı ya. Bizim evin kapısı kolay kolay çalınmazdı. O yüzden şaşırmıştım. Delikten bakmıştım. Kendine güveni şüphe uyandıracak noktaya gelmiş bıyıklı bir oğlan. Sütyensiz memelerim kafasını karıştırmasın diye hırkamın önünü kapatıp açmıştım kapıyı. Seninki, daha o zaman seninki olduğunu bilmiyordum tabii. Sanki daha önce tanışıyormuş da çıkartamamış gibi kısaca yüzüme bakmış ve azıcık alçak bir sesle "Merhaba, sana bir emanet getirdim." demişti. Bu aksanı nerede duysam tanırım. Hatta senden beri sağda solda kulağıma çalındığında içime romantik bir şeylerin bile aktığını söylesem alay edersin benimle, biliyorum. Kapı ağzında halledemeyeceğimiz bir mesele olduğunu anlamıştım hemencecik. Kenara çekildim. Pazardan alındığı her halinden belli, bir çift botu çıkartmaya yeltendi. İçeriği nasıl zannediyordu acaba? "Çıkartmana gerek yok, gir öyle," dedim. Biraz şaşırsa da ses etmedi, salona yürüdü. "Özlem'i hatırlar mısın? Artık o da bizimle kalıyordu. Kiraya yetişemiyorduk, o yüzden üç kişi olalım demiştik. Ben de salona taşınmıştım. Yemek masası da mutfaktaydı artık. Mutfak büyüktür, hatırlarsın. Hem de sıcak oluyordu. Çay içersin der demez kızdım kendime. Almanlar anlasın diye bağıra bağıra konuşanlar gibiydim. Onun ana dili değildi bu. O soru eklerini ihmal edebilirdi de. Bana ne oluyordu? Zahmet olmazsa dedi. Fakat hala ayaktaydı. Oturacak yer bulamıyordu. Alay etmesine ya. Masanın yanındaki koltuklardan birinin üzerindeki çamaşır yığınını yatağın üzerine koyup otursana dedim. Koltuğa ilişti. Mutfağa geçtim ben de. Çay demlemeye. Fakat içim kıpır kıpır. Belliydi. Seninle ilgili bir şeydi bu. Onu içeride koltuğa biraz daha yerleşmiş, büzülmüş bir halde buldum. Karşısına oturdum. Oluyor çay. Aç mısın? Kahvaltı çıkartayım mı? Ses etmeyince dediğimden pişman oldum. Sormadan çıkart işte. Ne var? Böyle çaydı, ekmekti, şekerdi. Bir 10 dakika oyalandık. Baktım rahat yiyemiyor. Bir bahane bulup içeri gittim. Dönüp yine karşısına oturduğumda "Senin bende bir emanetin vardır." deyip elini ceketinin iç cebine soktu ve bir Serdar Ortaç albümü çıkarttı. Dedim kafayı yiyorum. Sonra CD'nin kutusunu dikkatle açtı ve kartonetin arasına dikkatle gizlemiş zarfı çıkarttı. Hazırlayana helal olsun. O koca zarf katlanmadan nasıl sığmış oraya? Bilirsin böyle karışık işlere bayılırım. Zarfı masadan alırken elim titremesin diye çok dikkat ettim. Önüme bıraktım. Açmadan bir sigara yakayım diye düşündüm. Ardından kağıdı yakarım falan diye vazgeçtim. Fakat seninki "sigaram var" deyince dayanamadım. Ben de yaktım bir tane. Zarfı araladım. Hani çocukken kuru boya filan olurdu. Onlarla boyanmış bir kağıt gözüme çarptı önce arasındaki. İnce bir el yazısıyla arkalı önlü doldurulmuş 3 sayfayı görünce her yanımı ateş bastı. Çünkü nerede görsem tanıyacağım bu el yazısı, ay aman, aşk romanı yazdırma bana işte. Senin yazını tanımaz mıyım oğlum ben ya? Seninki "eğer cevap yazmak istersen beklerim" dedi. Nasıl yani? 10 saniyede kafama dank etti. Adamın randevu verip tekrar gelecek hali yok ya, ama ben bunun önünde yazamam bir şey diye düşündüm. Evet, her gün aklımdan sayfalarca, ekranlar dolusu yazıyordum sana. Yalnız kaldığım zamanlarda olan biteni anlatıyordum. Mesela daha birkaç gün önce otobüste camdan dışarı bakarken okuduğum kitabın bir özetini geçmiştim sana. Biliyordum, hiç ilgini çekmez ama eskiden de ilgini çekmeyen şeyler anlatırdım ve sen dinlerdin. Yalnız dedi seninki, biraz yorgunum. Şurada uyusam olur mu? Şurada dediği benim yatağımdı. Ve bir insanın orada uykuya dalabildiğine dair tek işaret ortasında boylu boyunca uzanan yastığımdı. Sana bir şeyler göndermeye kararlıydım. Ondan önce bunları okumalıydım. Ve bütün bunların onun bakışları altında olmadan yapma fikri çok iyiydi. Tabii deyip demin yatağın üzerine bıraktığım yığını dolabın açık kapağından içeri tıktım. Seninkinin belli belirsiz alaycı bakışını görünce "kusura bakma, sınav zamanı, başka şeyle ilgilenemiyorum da" dedim. Güldü. Neşeli bir çocuk olabilirdi aslında. "Belli belli" dedi. Bu sefer botlarını çıkartıp yatağın üzerine kıvrıldı. Botlarıyla tezat oluşturan yeni model Nokia telefonunun sesini kapatıp tekrar cebine koydu. Üstünü örttü ve anında nefesleri düzene girdi. Allah'tan ne horluyor ne de ayakları kokuyordu. Kendime bir çay daha koydum. Zarfın içinden çıkan el yapımı bir kartpostaldı. Üzerine boydan boya şeffaf koli bandı yapıştırılmış, bandın altına kurutulmuş kır çiçekleri yerleştirilmişti. Bunlardan yapsan millet bayılarak alır diye düşündüm. Bandın üst tarafına kuru boyalarla çiçekli bir vadinin resmi yapılmıştı. İçinde ise çok özenli harflerle "Seni unutmadım" yazıyordu ki bu gözyaşlarını boğmama yetti. Baktım seninki uyuyor. Rahat rahat ağladım, ardından mektubu okudum. Hayatına birisi girerse, birisi, birkaç birisi, bir bar dolusu, yok abarttım. Sadece barın önünde duranlar ama uzun bir bar. Gülmeye başladım. Hayatımda biri yoktu canım. Bir sürü adamla fingir diyordum. Kimisi elektrikli diş fırçası kadar kullanışlıydı, kimi o işe bile yaramıyordu. Ne yapaydım başka? Mektubu okudum, bir daha okudum. Ardından masanın çekmecelerinden birinde uzun zaman önce sakladığım güzel bir karton buldum. Dönüştürülmüş kağıt gibi bir şeydi, uçuk mavi renkte, sonra seloteyp buldum. Saçımdan bir tutam kestim, kağıda yapıştırdım. Gözlerim odanın içini taradı. Bana her şey seni hatırlatıyor hesabı. Kızma, kızma. Winston Tonto'nun laciverdini kestim makasla. Zank bulup onu da yapıştırdım. Bir ay çekirdeği kabuğu, bir tutam tütün, bir tutam çay. Bir an ruj sürüp kağıdı öpmek geçmedi değil aklımdan ama sonra vazgeçtim. Karşı sayfaya elimi koyup etrafından geçtim kalemle. 13. ayrımın sonu. Sayfa 124.